Osmanlı'dan günümüze tarım, dördüncü yazı. Mustafa Kemal Atatürk şöyle der: "Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya üzerinde olamayacaktık." 1929 yılından itibaren uygulanma imkanı bulamayan toprak reformu tartışmaları 1945 yılına gelindiğinde tekrar alevlenir. Bu kez tek başına iktidarda olan CHP yeni bir kanunu meclise getirir: çiftçiyi topraklandırma kanunu. Atatürk'ün ölümünden sonra kıpırdanmaya başlayan ve başını Adnan Menderes ve arkadaşlarının çektiği muhalif kadro bu kanuna karşı şiddetle karşı çıkar. Aynı zamanda da yasanın hazırlandığı encümende raportör olarak bulunan Adnan Menderes Aydınlı bir toprak ağasıdır. Kendisi gibi toprak ağası olan Emin Sazak, Cavit Oral, Damar Arık gibi CHP milletvekilleriyle birlikte yasayı engellemeye çalışır. Çiftçiyi topraklandırma kanununun özellikle 17. ve 21. maddeleri CHP'li toprak ağalarını çok rahatsız eder. Yasanın 17. maddesine göre topraksız ya da az topraklı çiftçiyi topraklandırmak için devlet, büyük toprak sahiplerinin topraklarını kamulaştırabilecektir. Bu maddenin en sıkıntılı bölümü ise büyük toprak sahibine sadece 50 dönüm bırakacak olmasıdır. 21. madde ise kamulaştırılan bölümlerin bedelinin gerçek değer üzerinden değil, arazi vergisi için beyan edilen matrahtan ödenmesini düzenlemektedir. Bu yasaya Menderes ve diğer ağalar şiddetle karşı çıkarlar ve ağır eleştirilerde bulunurlar. Eskişehirli büyük toprak sahibi milletvekili Emin Sazak bir konuşmasında "İnsanların çamurunu değiştiremeyiz. Birisi Maraşel, öbürü Nefer olur. Bu prensip kabul edilirse yarın amelenin şu apartmanın bir odasında istemek hakkı olacaktır," der. 70 bin dönüm toprağı, içerisinde 4 tren istasyonu, 7 çiftliği ve kendisine ait bir köyü bulunan Emin Sazak'ın insanları aşağılayan cümleleri tarih sayfalarında ibretlik yerini alacaktır. Başbakan Şükrü Saracoğlu, Adnan Menderes'in TBMM'de toprak kanununun aleyhinde yaptığı uzun konuşma sonucunda şunları söyler: "Adnan Menderes yerleşmiş ameleye toprak verdirmemek için çok çalıştı." Gazeteci Metin Toker ise Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları adlı eserinde şöyle yazacaktır: "İşte DP'nin Fakir Fukara Partisi'nin müstakbel lideri Adnan Menderes'in engellemek için can siperhane gayret sarf ettiği 17. madde sonunda dejenere edilmiştir." Toprak reformu Atatürk'ün çok önem verdiği bir konuydu ve İnönü Atatürk'ün bu hayalini gerçekleştirmek niyetindedir. Sonuç olarak yasa 11 Haziran 1945 tarihinde kabul edilir. Yasa kabul edilir edilmesine de o meşhur 17. maddesi hiçbir zaman uygulanamaz. Hükümet toprak reformuna karşı oluşturulan ciddi muhalefeti kıramaz. Bu nedenle de büyük toprak sahiplerine dokunmadan topraksız köylüye hazine arazilerinden toprak vermeye çalışacaktır. Kanunun İnönü'nden sonraki Mimari ve Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, gelecek olan hükümetlerde bakan olamayacaktır. Tarihin cilvesine bakın ki 1948'de kurulacak olan 2. Hasan Saka hükümetinde Tarım Bakanlığı koltuğuna çiftçiyi topraklandırma kanununun en büyük muhalifi olan Adana'nın toprak ağası Cavit Oral getirilecektir. Atatürk'ten sonra iş başına gelen hükümetler ne yazık ki Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesinden ödün vermeye başlarlar. 1945'ten itibaren ABD ile Türkiye arasında ödünç verme ve kiralama anlaşması, koşullu kredi anlaşması, petroldeki devlet tekelini kaldıran petrol yasası, vergi muafiyetleri anlaşması gibi tarım ürünlerinin ithalatını düzenleyen tarım ürünleri anlaşması imzalanır. 1945'ten sonra motor ve ağır sanayi yatırımlarından ne hikmetse vazgeçilir ve bu yöndeki eğitimler, eğilimler resmi politikadan çıkarılır. Türkiye yabancı sermayeye denetimsiz olarak açılır. Gübre ve tarım ürünleri dahil ithalata yönlendirilir. O meşhur Marshall Planı ve Thornbrook raporu konusuna hiç girmeyeceğim. O günlerde ekonomik bağımsızlığını batıya kaptıran Türkiye ne yazık ki günümüze kadar bu durumu düzeltemeyecek, özellikle gıdada dışarıya muhtaç hale getirilecektir. 1950'de iktidara gelen Demokrat Parti başlarda ümit vaat eden bazı icraatları hayata geçirir. Tarım konusunda ciddi adımlar atılır. Traktör ve tarım aletlerinde önemli artışlar meydana gelir. Bunun sonucunda da Türkiye'de ekilebilir arazi sayısının yaklaşık %50'lik bir artış meydana gelir. Tarımın yanı sıra geniş çapta karayolu çalışmaları başlatılır. Bu sayede birçok kırsal kesim bölgelerinin dışındaki piyasalara açılma olanağı elde eder. Ancak 1954 yılına gelindiğinde rastgele yapılan yatırımlar, hesapsız harcanan krediler, enflasyon ve döviz darboğazı kendini iyice belli etmeye başlar. İstanbul'da yakacak et, ekmek ve çeşitli gıda maddeleri sıkıntısı baş görür, gösterir. İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay halka, evlerinizde odun kömür istifçiliği yapmayın, haftada iki defadan fazla et yemeyin, yiyebileceğinizden fazla ekmek almayın çağrısında bulunur. Size de tanıdık geldim bu sözler. Kasım 1954'te ABD buğday ithali için Türkiye'ye 2 milyon 300 bin dolar kredi açar. Sen üretme benden satın al politikası giderek ivme kazanmaktadır. ABD bir taraftan Türkiye'yi borçlandırmakta, diğer taraftan da kendi ürünlerinin satın alınmasını sağlamaktadır. İşte size bir örnek. DP kendi öz ürünümüz zeytinyağının sabun yapımında kullanılmasını bir kararname ile yasaklayarak onun yerine Amerika'dan satın alınan domuz karışımı don yağının kullanılması mecburiyetini getirir. Bu kararname ile hükümet Amerika'ya pazar olma uğruna Türk zeytinyağı üreticilerini de açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektedir. 1955 yılına gelindiğinde bazı malların bulunmasında sıkıntı baş gösterir. Örnek çuval, sicim, pulluk, demir, teker maddeleri, şeker, gaz, yağ, lastik, çimento, kahve gibi bazı ihtiyaç maddeleri ortadan kalkmıştır. Ülkenin nal çivisi bile ithal edemez duruma düşer. İstanbul'da hane başına 100 gram kahve, 250 gram şeker dağıtımına başlanır. Ankara'da da kahve ve sigaraya bağlanır. Menderes ise muhalefeti şu veya bu madde yok diyerek suni buhranlar yaratmakla, kara borsayı tahrik etmekle suçlamaktadır. İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay bu açıklama daha yapar. Ete 5 lira nar fiyatı konulduğunu söyler. Ardından da her gün et yemeyin, yumurta da çok yararlıdır der. Bakın işte bir tanıdık cümle daha. Tarihten ders alınmazsa tekerrür eder diye boşuna söz söylememiş büyüklerimiz. Gelelim ABD ile imzalanan ikili tarım anlaşmalarına. 1. Tarım Ürünleri Anlaşması. 12 Kasım 1956'da imzalanan bu anlaşma ile ABD kendi ihtiyaç fazlası buğday, arpa, mısır, dondurulmuş et, konserve, sığır eti, don yağı ve soya yağı gibi tarımsal ve hayvansal ürünleri taşıma ücretiyle birlikte 46.3 milyon dolar karşısında Türkiye'ye verecektir. Türkiye'ye satılan ABD tarım ürünleri ABD'nin aynı malların alıcısı olan pazarlara ve ABD'nin düşman tanıdığı ülkelere satılmayacak ve yalnız Türkiye'nin iç tüketimi için kullanılacaktır. Türkiye'nin yetiştirdiği ve anlaşmada adı geçen veya benzeri mahsullerin Türkiye'den yapılacak ihracatı ABD tarafından kontrol edilecektir. Türkiye 12 Kasım 1956 tarihli anlaşmaya ek olarak ABD ile 25 Ocak 1957 tarihli başka bir tarım anlaşması da imzalar. Bu anlaşmaya göre ABD'den şu ürünler satın alınacaktır. Buğday, arpa, mısır, konserve, sığır eti, peynir, süt tozu, pamuk tohumu, sosu, soya fasulyesi, yağı. Tabii taşıma ücretiyle birlikte. İşin en kötüsü ise ABD bu ikinci sınıf ve kendi ihtiyaç fazlası tarım ürünlerini Türkiye'ye yardım adı altında satmasıdır. Oysaki Türkiye ABD'den almak zorunda kaldığı tarım ve hayvansal ürünlerin tamamını üretme kapasitesine sahiptir. Bu anlaşmalarla ABD Türk tarımının üzerinde tam bir kontrol hakimiyeti sağlamaktadır. Kısacası Türkiye ABD'nin üretmeyin dediği ürünleri üretmeyecek, satmayın dediği ürünleri satamayacaktır. İlave olarak ABD tarım ürünleri her türlü vergi ve harçtan muaf olacaktır. İkili anlaşmalar yetmemiş olacak ki DP iktidarı TBMM'de Amerikan üreticisini koruyan bir de kanun çıkarır. 2. Tarım Ürünleri Anlaşması. 20 Ocak 1958'de imzalanan bu anlaşmaya göre ABD Türkiye'ye şu ürünleri satacaktır. Buğday, yem, soya fasulyesi veya pamuk yağı, tereyağı, yağlı süt tozu, peynir, yağsız süt tozu. Taşıma masrafları dahil edemeyerek demeye gerek yok tabii. Bu anlaşmanın sonuna aynı tarihli ve 1755 sayılı ABD hükümetinin bir notası eklenir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Fletcher Warren'dan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya gönderilen nota ABD'nin Türk tarımını bitirme projesinin en somut adımlarından biridir. ABD Türkiye'den şu isteklerde bulunmaktadır. Türkiye 1957 mahsulünden yumuşak buğday veya 1 Ağustos 1958 tarihine kadar diğer herhangi bir yumuşak buğdayı ihraç etmekten kaçınmayı, 1957 mahsulünden veya 1 Ağustos 1958 tarihine kadar sert buğday ihracını asgari bir seviyede tutmayı ve bu devre zarfında vuku bulacak her sert buğday ihracatını Türkiye'nin kendi kaynaklarından finanse edilecek eşdeğer miktardaki buğdayla telafi etmeyi taahhüt etmektedir. Ekselansınızın hükümetinin yukarıda izah edilen anlayışla mutabık bulunduğunu bildirdiğiniz takdirde müteşekkir kalacağım. Kısaca ABD Türkiye'ye 1 Ağustos 1958 tarihine kadar buğday ihraç etmeyeceksin. Eğer bu yasağa uymazsan ihraç ettiğin buğday kadar Amerikan buğdayını kendi kaynaklarından finanse edeceksin diyor. Türkiye de baş üstüne ekselansları diyerek kabul ediyordu. Menderes iktidarının Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkelerinden ödün vermesi Türk ekonomisine ağır bir darbe indirilmesine neden olur. 1958'de Türkiye moratorium yani borç ertelemesi talebinde bulunur. Dış borçların taksit ve faizleri ödenememektedir. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet döneminin ilk iflasıdır. Yazı devam edecektir. Yazan Tülay Ergünlü.